Ayrım 2. Aşkın Gözyaşları, Hamuş, Ölümü Öpen Derviş, Sinan Yağmur. Sayfa 19. Şekerciler Hana. Aşk yandığından yakınmamaktır. Yakınan yakamaz. Madem yakamıyorsun, ne diye sevgiliye talipsin? Söyle, aşk seni ne yapsın? Hana girmezden önce içindeki iştiyak ile Mevlana'nın dergahını uzaktan seyret aldı. Seyrettiği dergahtan çok başka bir şeydi. Bir dergah değildi. Hem dergah dedikleri de neydi ki? Taştan, kerpiçten duvarları olan, üzerinde bir damı bulunan sıradan bir bina değil miydi sonuçta? Tıpkı diğer evler gibi, hanlar, hamamlar gibi. Saraylar gibi bir yapıydı en nihayetinde. Kimi barınmak için, kimi arınmak için, kimi yönetmek için ve kimi de sarhoş olmak için yapılmış bir sürü ruhsuz taş yığınından başka neydi ki? Lakin dergah öyle değildi. O içinde bir ruhu barındırıyordu. 40 kat gibi duran duvarlar içinde öyle değerli bir elması saklıyordu ki Konya bu elmasın değerinin çok azının farkındaydı. Onlara göre o elmasın adı Şeyh Celaleddin'di. Şems'e göre ise Mevlana. Bu 40 kat atlastan bohçayı andıran dergahın her bir taşını düşündü. Elinden gelse Şems de o taşların arasında yer alırdı. Nefesi aşk kokan adamın barındığı bu yapıda bir taş olmaya hazırdı. Taşları düşündü. Acaba dağlardan, tepelerden toplandıkları vakit biliyorlar mıydı? Bu dergahta ömürlerinin bir kısmını geçireceklerini. Bilselerdi, bir cana sahip olsalardı, belki bir taş ustasının onları almaya gelmesinden çokça evvel buraya koşa koşa gelirlerdi. Geldikleri güne bayram derlerdi. Kolay mıydı aşka mesken olmak? Taşlara şekil veren ustanın çekici, daha bir özenle yontmaz mıydı köşeleri? O çekiç ki, aletin işleyip, elin övündüğü zamanda, o övgüden nasibini almaya uğraşmaz mıydı? Bir elmasa ocak olacak, mesken olacak, bu 40 katlı bohçanın her bir ilmeğini özenle düzeltmek için varını yoğunu vermez miydi? Bir çekiç deyip geçmeyin sakın. Gürgenden bir sapa geçirilmiş, alelade bir demir parçası değildi sonuçta. Sadece dergahın taşlarını yontmadı da kullanılmamıştır oysa. Birçok binanın taşını yontmuştur ömrü boyunca. Lakin dergah bambaşka. Dergah o sıradan çekicin ustalığına delalet edecekti. Acaba diye aklından geçirdi. Acaba şimdi giriversem şu kapıdan içeri ve vakit kaybetmeden o elmasın ışıltısına pervane olsam. Tereddütler yığını ile dergahın önündeki ladin ağacına kadar geldi. Bir koku yayıldı içine, ıhlamur kokusu. Zemheride ıhlamur ağacı ne gezecek ki diye düşündü. Hava buz kesmişti. Kar lapa lapa yağmaya başladı. Gitmeliyim diye düşündü. Hanın tahta kapısının önünde bekledi bir süre. Yavaşça kapıya dokundu. Bu kapının eşiğinden geçtiğinde bir gün avlusunda neler yaşanacağını bilmiyordu. Belki de biliyordu. Kimse bilemez ancak arif olanlar anlar. Akşam ezanları okunurken handaydı. Hanın girişindeki büyük odada hancı ve handa kalanlardan birkaçı tandır ocağının başında sohbet ediyordu. İçeriye giren garip, garip olduğu kadar insana korku salan yabancıyı süzdüler. Başındaki serpuşa baktılar ilkin. Dikkat çekmeyecek gibi değildi. Üzerindeki Arapça yazılardan Müslüman olduğu anlaşılmaktaydı. Üzerindeki siyah, kıldan örme gibi görünen feracesi ise eskimeye yüz tutmuştu. Herhalde ziyade gözlerine bakanın içini bir ürperti kaplıyor, tüyleri diken diken ediyordu. "Kimsin yolcu? Ne istersin?" diye soran hancıya, kalacak bir yer arıyorum diye cevap verdi. Boşta bir odan var mı? Var, mevsim kış, gelen giden yok. Nasıl bir oda istersin? En pahalısını. Hancı şaşırmıştı. Bu kılıkta bir adamın akşamın bir vakti gelip en pahalı odayı istemesine bir anlam verememişti. Kafasını kaldırdı, hanın ikinci katındaki odalardan birine bakarak, yukarı kattaki camiye bakan oda zengin tüccarların kaldığı odadır. İki kişiliktir dedi hancı. Yalnız mısın? Evet, yalnızım. Tek kalacağım. Amenna dedi bu kez hancı. Ukala bir tavırla. Lakin diğer döşeğin de parasını alırım. Ziyanı yok, tamam. Yalnız odamın kapısına zincir ve sağlam bir kilit istiyorum. Gideceğim güne kadar temizlik için olsa bile odaya kimse girmeyecek. Ben dışarıda çıktığımda anahtar bende kalacak. Atın yahut katırın var mı? Yok, neden sordun? En pahalı odayı isteyen bir adamın hayvanı olmaz mı hiç? Yaya mı gezersin? Bu seni hiç alakadar etmez hancı. Sen dediklerimi aklında tut yeter. Kaç gün kalacaksın? Orası belli değil. 7 günün parasını peşin alırım. 5. gün gelirim, kalmaya devam edecek olursan bir sonraki 7 günün parasını isterim. Mesele değil, dediğin gibi olsun. Hani ben başından söyleyeyim de sonradan niye böyle oldu deme diye. Derken Şems elini kaldırıp hancının sözünü kesti. Lafı uzatacak mısın yoksa bana kalacağım odayı gösterecek misin? Bu garip adamın tavrından ürken hancı takip et o vakit diyerek hanın taş merdivenlerine doğru yürüdü. Kimse ama hiç kimse bu yabancıya sen kimsin, nereden gelirsin, ne iş yaparsın diye soramıyordu. Hancı önde yabancı, peşinde yukarıdaki büyük odaya doğru çıktılar. Yabancı, hancının şüpheci ve meraklı bakışları arasında kapıyı yavaşça iterek içeriye girdi. Ertesi gün sabah namazını kılmak için handaki odasından ayrıldı. Hanın sille taşıyla döşenmiş avlusuna indi. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Ağır adımlarla avlunun ortasına ilerledi. Avlunun ortasına geldiğinde birden durdu. Yüzüne poyrazın soğuğu vuruyordu. Bakışları avlunun zeminine kaydı. Yavaşça eğilip dizinin üzerine çöktü. Bel kuşağındaki keseyi yokladı. Bir süre öyle bekledi. Sonra bir elini taş zeminin üzerine koydu. Taşı hissetti. Taşı meydana getiren her bir toz zerresinin ağırlığını hissetti. Aklından geçenleri kendinden başka kimse bilmiyordu. Ah o taşlar bilselerdi. Ah o taşlar anlasalardı. O dağlardan, tepelerden buraya gelmemek için var güçleriyle direnmezler miydi? Bir şehadete tanık olacaklarından bir haberlerdi. Lakin haberleri olsaydı, eğer dile gelip, kurban olayım, bize bu acıyı reva görmeyin diye inlemezler miydi? O taşı yontan, çekici tutan elin sahibi, bu tarifsiz acıyı bilseydi, o taşın üzerine, ter yerine gözyaşı akıtmaz mıydı? Gözünden bir damla yaş süzüldü. Bir damla gözyaşı, yılların çizdiği kırışıklığı takip ederek, yanaktan sakalına doğru süzülüyor, oradan da taşların üzerine düşüyordu. Heyhat, bir damla yaşın süzüldüğü yere, zamanı gelecek, oluk oluk kanı akacak. Kanlı başı gövdesinden ayrılıp bu taşların üzerine düşecekti. Lakin kim ne bilecekti? Taşların bile yazgısı vardı şu dünyada. Biri 40 kat ipek bohça olmuş, bir elmasa mesken olurken diğeri kanlı bir şehadetin en yakın şahidi olacaktı. Bir şey mi düşürdün, onu mu ararsın diyen hancının sesini duyunca ayağa kalktı. Hancıya cevap vermeden handan ayrıldı. İflikçi Camii'ne geldiğinde Şems, mihrabın sağ yanındaki sütunun yanına oturdu. Sünneti kıldıktan sonra Kur'an okumaya başladı. Az sonra bir coşku ve hürmet eşliğinde Mevlana, Hüsamettin Çelebi ve dervişlerle beraber camiye girdi. Mevlana, alışılageldiği üzere farzdan önce kısa bir sohbet yapardı. Mihraba yaklaşan Mevlana, kendisinden daha önce görünmeyen bir endişe ile etrafa bakınıyordu. Bir koku sindi genzine. Daha önce aldığı ancak anlam veremediği, bilinmedik bir koku. Taş duvardaki buhurdanlıktan mı diye cam şişeyi kokladı. Kokladı, lakin kokunun kaynağı bu değildi. Öyleyse bu koku nereden geliyordu? Mis kokusu, amber tütsüsü. Ardıç işlemeli kürsüye bağdaş kurup, Hamdele ve Salvale ile sohbete başladı. Şems oturduğu yerden görünmemeye itina göstererek, ince, naif bakışlarla Mevlana'yı süzüyordu. Hayret makamında su misali sohbet eden Mevlana, hayranlıkla onu seyreden Şems. Mum ışığından daha parlak yüzlü olan Mevlana'yı bir müddet seyrettikten sonra başını öne eğdi. Bir süre gözlerini kapadı, "O!" diye iç geçirdi. Sonra Mevlana'nın yüzüne doğru kaldırdı. Çehresi ne kadar aydınlıktı. Benzi gül rengi sakalına tek tük kırlar düşmüştü. Gözleri ne kadar sıcak ve derin. Adeta masmavi bir ayna. "Benim gerçeğim sensin," diye fısıldadı. "Beni bir tek sen anlarsın. Sen beni tam anlarsın. Tamamlamaya geldim seni. Beni anla, beni oku. Sesim sana ulaşsın. Sessizliğin beni bulsun. Gör beni, bil ve sev." Kamet okundu, Mevlana imamete durdu. Kıraat, rükû, secde ve selam. Şems'in içinde bir huzur ırmağı akıyordu. Çok uzun zaman var ki bir imamın arkasında "öyle tatlı namaz kılmamıştım" diyerek camiden çıktı. Kimse onu fark etmedi. Mevlana bile. Şekerciler Hanı'ndaki ikinci gününde Şems, odasının penceresinden dışarıda yağan kara bakıyordu. Hanın dış avlusunda atlarını yemleyen iki müşteri, Şems için tahminler yürütüyordu. "Dünkü yabancı bence bir eşkıya." "Nereden anladın?" "Çünkü ancak bir eşkıya hem zengin olur hem kaba. Hem ketum olur hem kibirli. Bütün bunlar bu adamda toplanmış." "Sanmam. Pahalı odada kalıyor diye adamı eşkıya ilan ettin. Eşkıya olan şehrin tam ortasındaki bir handa kalmaz ki. Bu adamın ketum davrandığına ben de katılıyorum. Bence gizlediği çok değerli bir eşya var. Ağzını arayıp ne saklıyorsa öğrenelim. Çalmaya değerse çalar kaçarız. Hem ketum diyoruz hem de ondan laf almaya çalışıyoruz. Olacak şey mi bu?" "Canım, adama hayatını anlat demeyeceğiz ki. Konya'da ne işi var öğrenelim. Bu bize yeter." Yüzü merdivenlere dönük olan kalın kaşlı, simsiyah sakallı adam Şems'in merdivenlerden indiğini gördü. "Sessiz ol, konuyu kapatalım. Zira bizimki geliyor." Avlunun dış kapısına doğru yürüyen adam Şems'in önünü keserek, "Ben sizi bir yerden tanıyorum. Siz ipek tüccarısınız değil mi?" Şems cevap vermedi. Fakat karşısındaki bu meraklı adam sormaya devam edecek gibi görünüyordu. Öyle de oldu. "Yok yok, zahirecisiniz ve sizi Bağdat'tan hatırlıyorum." Yine cevap vermedi. Anlaşılan bu ahiret sualleri devam edecekti. "Hımm," dedi adam umutsuzca. Belli ki bu tuhaf adamın pek konuşmaya niyeti yoktu. Bu kez ısrarcı bir biçimde, "Anlaşıldı, konuşmaya niyetiniz yok. Ama müsaade edin, nereye gidiyorsanız size eşlik edeyim." Şems, gece karası gözleriyle adamın gözlerinin içine baktığında, adam başından aşağı kaynar su dökülmüş gibi hissetti. Ne bir şey daha söyleyebildi, ne bir adım atabildi. Oturduğu yerde durdu kaldı. Şems, dış kapıyı kapayıp bedestene doğru yürüdü. Bedestende kuş satan bir dükkana girdi. Dükkanda kafesler içerisinde kimi süt beyaz, kimi paçalı, kimi Arap, kimi tarlaki cinsinden çeşit çeşit güvercinlere baktı dükkan sahibine. "Kafeslerde kaç güvercin var?" diye sordu. 37 tane. Hepsini satın alsam kaç altın istersin?" "Ne yapacaksın ki hepsini? Sana ne be adam? Sen satıcı değil misin? Öyle de, ben de müşteri değil miyim? Amenna. O zaman ne demeye benden hesap sorarsın? Çıkar hesabını çabucak." "Tamam yahu, mesele yok. Merak ettim, hepsi bu." "Etme, merak falan etme. Diyeceğini de hele. Tez vakit. Hepsine 10 altın ver yeter. Ama kafesleri satmam." "Kafeslerin senin olsun. Onları isteyen yok. Kafeslerin hepsini dışarı çıkar ve üst üste koy." Kuşçu, Şems'in dediği gibi kafeslerin hepsini tek tek dükkanın önünde üst üste sıraladı. Şems, adamın avucuna tek tek sayarak 10 altın bıraktı. Sonra tek tek bütün kafeslerin kapısını açıp avucuna aldığı güvercinleri havaya doğru attı. Güvercinler yağan kar tanelerini öper gibi göğe doğru yükseldi. Kuşçu gördükleri karşısında şaşırdı. "Be adam, sen deli misin? Bu nadide güvercinleri bunun için mi satın aldın?" diyecek oldu ama Şems, "Sen işine bak. Altınları avucuna, güvercinleri de özgürlüğe bıraktım. Şimdi şu bir altını da al, bana bir çinlik buğday ver," dedi. Kuşçunun yan komşusu olan hasırcı sandı ki parasını harcamasını bilmeyen bir yabancı gelmiş şehre. Akli dengesi olmayan. "Şu adama bari bir şeyler satayım da nafakamı alayım," diye düşünüp Şems'in yanına sokuldu. Güvercinler gökyüzünde süzüle süzüle, "Ne güzel de uçuyorlar değil mi?" Şems cevap vermedi. "Zamanlılar özgürlüğe ne kadar hasret kalmışlar. Büyük bir sevap kazandın. Bir sevap daha kazanmak ister misin?" Şems yine cevap vermedi. Hasırcı sırıtarak, "Az önce kuşçu ile konuşmana şahit olmasan dilsiz sanırdım seni. Ama değilsin. Neden dediklerime cevap vermiyorsun? Be adam, git işine." Hasırcı bir şeyler satabilme ümidiyle, "Şu sepetin kulplarının sağlamlığını görüyor musun? Bir de şu alt kısmına bak. Bütün şehri gezsen benim sepetlerimin bir benzerini bulamazsın. Şuna bir bak, bir insanı bile taşıyabilir. Otur içine, istersen gökyüzüne çık," diye ortaya atılmıştı ki Şems, "Benim göklere çıkmak için sepete ihtiyacım yok," dedi ve yürüdü. Hasırcı onun ardından bakarken bir yandan da bağırıyordu. "Güvercinlere altınları saçarken iyiydi. Belli ki zenginsin. Madem göğe çıkabiliyorsun, yerde ne işin var be adam? Konya'da ne işin var?" Şems, hiç kimsenin işitmediği bir ses tonu ile kendi kendine mırıldanıyordu. "Konya'da ne işin mi var? Aptallar. Gözünüzün önünde Mevlana gibi bir elmas var ve siz hala hasırla, kilimle uğraşıyorsunuz." Şems sırtında buğday torbası ile hana döndü. Dosdoğru hanın damına çıktı. Bir tenekenin içinde ateş yaktı. Yanan ateşin içine safran serpti. Duman ile karışık safran kokusu neredeyse şehrin bütün güvercinlerini hanın damına toplamıştı. Çünkü güvercinler safran kokusuna gelirdi. Yağan kar ile yiyecek sıkıntısı çeken güvercinlere Şems avuç avuç buğday serpti. Güvercinler nazlı nazlı semada kanat çırparken Şems'in gözlerinden düşen birkaç damla yaş yanağından kırlaşan sakalına doğru süzülüyordu. Şems'in güvercinleri düşkünlüğünün özellikle kafeste tutulan güvercinleri satın aldıktan sonra salmasının özel bir nedeni vardı. Hazreti Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep. Peygamber Efendimiz'in Müslüman olmayan damadı Ebul Rebi, Bedir Savaşı'nda esir düşen Mekke esirlerinin içindeydi. Zeynep, yıllar önce annesi Hatice'nin kendisine armağan ettiği güvercin gerdanlığı denilen zinetini boynundan çıkarıp kocasının fidyesi olarak Medine'ye göndermişti. Efendimiz bu gerdanlığı görünce çok duygulandı ve gerdanlığı almadan Ebu'l-As'ı bedelsiz olarak serbest bıraktı. Buna karşılık kızı Zeynep'i Medine'ye göndermesini Ebu'l-As'tan istemişti. Ebu'l-As da bu isteği kabul ederek Mekke'ye dönmüştü. İslam ordusu Bedir Savaşı'ndan muzaffer bir şekilde dönerken Efendimiz kızı Rukiye'nin vefat haberi ile yıkıldı. Kızının vefatına çok üzülmüş, uzun süredir göremediği diğer kızı Zeynep'i Medine'ye getirterek Rukiye'nin acısını onunla dindirmek istemişti. Medine'ye babasının yanına gitmek üzere hazırlıklarını tamamlayan Zeynep, kayınbiraderi Kinane ile yola çıktı. Kinane, Zeynep'i Mekke sınırına kadar götürecek, burada kendilerini bekleyen sahabeye onu teslim edip geri dönecekti. Hebbar Esved bu haberi alır almaz arkadaşlarıyla birlikte harekete geçti. Tuva denilen mevkide Zeynep'e yetişti. Zeynep devesinin üzerindeydi. Hebbar mızrağı ona doğru attı. Zeynep devesinden düştü. Başı kayaya çarpmıştı. O sırada hamile olan Zeynep çocuğunu kaybetmiş, vücudu kanlar içinde kalmıştı. Hebbar'ın amacı Zeynep'i öldürmekti. Ancak Zeynep'in kayınbiraderi buna fırsat vermedi. Mekke'den ancak birkaç gün sonra büyük zorluklarla ayrılabilen Zeynep, Medine'ye babasına kavuştuysa da bir daha tam olarak sağlığına kavuşamadı. Yaraları yıllar boyunca bir türlü iyileşemeyen Zeynep, nihayet hicretin 8. yılının başında vefat etti. Peygamberimiz, güvercinim diye sevdiği Zeynep'in ardından günlerce ağladı. Beyaz güvercini bir daha dönmeyecekti. Ne vakit gökte bir beyaz güvercinin uçtuğunu görse, benim Zeynep'im beni seyrediyor derdi. Şems çocukken bu hadiseyi hocasından dinlediğinde gözleri buğulandı. Dersten çıktığında bir duvarın dibinde dakikalarca ağladı. O günden sonra güvercinlere karşı ayrı bir muhabbet besledi. Şems için her güvercin bir Zeynep'ti. Her Zeynep bir beyaz güvercindi. Ah derdi, peygamberimin mutluluk tadı, ah Zeynep. Ah anacığımın ismi Zeynep, ah. Avucundaki buğdayları serperken kendi kendine, ne damında güvercin besleyecek, ne de bir kase çorbaya birlikte kaşık sallayabileceğin bir ailem, bir evim olmadı. Ama birçok insanın mutsuz olduğu bu namert dünyada, birkaç kuşun mutluluğunun çok değerli olduğuna her zaman inandım, dedi. Hancı ve handaki müşteriler gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler. Şems, hana geleli 2 gün olmasına rağmen, hana 2 seneye yetecek dedikodu çıkmıştı. O akşam hanın müşterileri yemek için bir araya toplandıklarında henüz ismini bile bilmedikleri bu gizemli adamı ve tuhaf hallerini konuşuyorlardı. Oysa Şems şaşırtmaların başındaydı. Şems bu, onu görmek, onu çözmek değildi. Onu konuşmak, onu yaşamak da değildi. Adı üstünde Şems bu. Sarsar, yakar, aydınlatır. Kimisini güneş çarpar, aklını kaybeder, kimisini yakar güneş gülüşünü kaybeder. Kimisi de güneşte aradığını bulur, aydınlanır, beklediğini alır, nurlanır. Hepsi de nasip işi, neylersin? Handakiler Şems'in hakkında hüküm yürüte dursunlar. Şems vakar ve şecaatle yemek yenilen büyük salona geldi. Herkesin bakışları ona kilitlendi. Afiyet selamet olsun diyerek selam verdi. Yüklüğün önünde dizili olan su testilerini tek tek yokladı. İçlerinden ağzına kadar dolu olanı eline aldı. Ocağın üzerindeki kazanın içine testideki suyu boşalttı. Hancıya doğru dönerek, bu testinin kapağı nerede? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.